Ayrım 8. TMMOB engelli çalıştayı. Sayfa 56. H. Nezih Çıngır, kimya mühendisi, Ankara. Engelsiz ama engelli mühendis olmak. Şimdi engel türlerinden herhangi bir tanesine sahip arkadaşları dinleyince, acaba konuşmasam mı dedim ama ne yaşadığımızı da anlatmak istedim. Üniversitedeyim, polis kapıyı çaldı, beni anons etti. O zaman ben Demokratik Sol Dernekler Federasyonu Genel Sekreteriyim. Beni tutuklamaya geldiler diye düşündüm. Kapının önünde bir arkadaşım. Dedi ki babam kalp krizi geçirdi Marmaris'te, çok iyi araba kullanıyorsun. Yetiştirirsen sen yetiştirirsin. Hayır demedim. 26 saat sonra son vizem var, giremezsem kalacağım. Kar kıyamet. 26. saatte hiç uyumadan o sınavıma girdim. Şimdi bunlar ne yapıyor, risk alıyor mühendislikte? Bir mimarın yaptığı işi anlatacağım. İtalya'dan mobilya getirecek. 1 milyon dolarlık bir anlaşma yapıyor. Sonra mobilya gelince diyor ki, yahu ne gerek var buna diyor. Ben bunun aynısını Türkiye'de yaptırırım. Adam da olur diyor. Aynısını yaptırıyor. İş bittikten sonra sen 1 milyon dolar ceza vereceksin bana deniyor. Niye? Yurt dışından getirecektin bana. Yani niye imza attıklarını bilmezler. Arkadaşsızlık oluyor. Onun için çığır ile ben oyun oynuyoruz. Onun arkadaşı benim. Mühendis aykırı giyinemez. Uçuk kaçık hareketler yapamaz. Arkadaş gibi olamaz. Bunlar her yerde hızlı. Toplantıyı dinleyemiyor mühendis olan. Hemen bitsin istiyor. Ne söylenecekse söylensin bitsin. Mühendislikte avantaj mı? Evet. Çünkü bunlarda hayal kurmak var. Hayal kurunca çok iyi bir mimar olabiliyor. Bir de ne var ek olarak? Aşırı odaklanma var. Hiperfox dediğimiz. İşkolikler vardır aramızda. Mühendis bunların hepsi. Bizim dernekteler. Bunların hepsi dikkat eksikliği, hiperaktivitesi olanlardır. Kitap okumayı sevmezler. Lanet okurlar. Çünkü okuyamıyoruz. Sayfayı çevirirken bir bakarız. 20. sayfadayız ama 15 sayfayı bilmiyoruz. Peki özel öğrenme güçlüğünde ne var? Sağ, solda problem var. Sağ mı gidecek, sola mı gidecek problem var. Harfi yanlış yazıyor. Okuduğunu anlama becerisindeki sorunlar ve nedenleriyle ilgili bir konferanstaydım. Miller Haifa Üniversitesi'nden bir katılımcı geldi. Şunu dedi. Siz A şeklini, A şifresini verirseniz okuduğunuzu anlarsınız. 29 tane şifre bulmanız lazım. Ben İngilizceyi öğrenemiyorum. Çocuk TED Koleji mezunu, Hacettepe'de hazırlık atlayacak. Baba İngilizce kursuna gideyim mi dedi. Beni gönder baba ne olursun. TED Koleji mezunu. Çünkü kısa sürede bellekte problem var ve İngilizce öğrenemiyoruz. Türkçe'de problemi bitirmişim. Niye İngilizce öğrenemiyorum? Çünkü B, D karıştırmasına P, Q karıştırması gerekiyor. İngilizce'de öğrenmem gereken şifre kaç tane biliyor musunuz? 650. Ben onun için öğrenemiyorum. Mühendis olmamı sağlayan kim? Sağ üstte Atatürk. Fonetik dile geçildiği için ben mühendis olabildim. Arapçada kalsaydım mühendis değildim. Şükranlarımı iletiyorum. Teşekkür ederim. Oturum Başkanı Ayşegül Oruç Kaptan, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi. Teşekkür ederiz. Ben Çığır'dan önce Kasım'a söz vereceğim. Kasım Hanik, sizi buraya alalım. Ondan sonra Çığır'a söz vereceğim. Kasım Hanik, peyzaj mimarı. Peyzaj Mimarları Odası Üyesi. Öğrenci örgütlüğünden beri bizim üyemiz. Öğrenci üyemiz de şimdi odamızın Kasım Hanik, Peyzaj Mimarları Odası, İstanbul. Hepinize merhaba. Konuya şöyle girelim. Aslında sabahtan beri birçok şey konuştuk. Birçok şeyden bahsedildi. Kanundan, yürürlükteki hükümlülüklerden falan bahsedildi. Ama bence forum kısmında bizim hali hazırda konuşmamız gereken şeyler bundan sonra ne yapacağız? Bir çalıştay yapıldı. Bu çalıştay bizi nereden aldı, nereye götürdü? Bence TMMOB kendi kendine bir misyon yükledi. Yani öncelikle bunu belirtmek istiyorum. TMMOB aslında bu çalıştayda kendi kendisine bir misyon yükledi. Bundan sonraki süreci bir komisyon veya kendi belirleyici bir şey ile takip etme misyonu yüklemiştir. Bu açıdan çok önemli. Özürlü memur seçme sınavı yapılacak ama Mart'ta mı yapılacak, Nisan'da mı? Hala kesin belli değil. Ben bunu kendi kafamdan konuşmuyorum. Özürler İdaresi'nin sitesini takip edenler bilir. Orada Mart'ta diye geçiyor, buradaki arkadaş Nisan'da diye konuştu. Bu karmaşanın içinde çok sağlıklı olacağını düşünmediğim bir sistem. Ya da bana öyle geliyor. Özürler İdaresi'nin başka bir işlevi de özürler veri tabanını oluşturması. Maalesef böyle bir veri tabanının olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kendimden biliyorum bugüne kadar çeşitli yerlerde bulundum. Üniversitede olsun, lisede olsun bana hiçbir şekilde ulaşılmadı. Ben onlara ulaşmaya çalıştığım halde bana ulaşılmadı. Böyle bir veri tabanlarının olmadığını düşünüyorum ve yok zaten. Bu anlamda sorunun muhatabı olsaydı daha önemliydi. Başka bir konu, aileden sorumlu politikalar bakanlığından birilerinin burada, bu forumda olması gerektiğine inanıyordum. Çünkü gerçekten, evet, engelliler diye tabir ettiğimiz toplum kesiminin en önemli bireylerinin burada toplandığına inanıyorum. Bunlar eğitimli bireyler, kendilerini ifade edebilen bireyler, bir şeyleri onlara aktarabilecek, yol gösterecek bireyler olduğuna inanıyorum. Ama gördüğümüz kadarıyla bu konu çok ilgilerini çekmemiş veya bu çok da ilgilenmiyorlar. Böyle de bakmak lazım. Başka bir konu, engelsiz kentlere geldiğimizde sorunun temeli aynı şey değil. Kimin ne yaptığı değil, mimarlar ne yapıyor, peyzaj mimarları ne yapıyor, şehir bölgeciler ne yapıyor değil. Bunların arasındaki koordinasyon eksikliği, bunlar birlikte çalışmıyor. Bunlar kentlerimizi inşa ederken birbirlerinden habersiz inşa ediyorlar. Bunlar temelden yani en küçük, en büyük ölçekten, ölçek kavramları üzerinden gelmiyorlar. Herkes kendi bildiğini okuyor burada. Beraber çalışma kültürümüz yok zaten bizim. Toplum olarak yok. Sorunun temeli bu. Sabahtan beri tartışılması gereken belki de buydu. Yani bunlar ortaklaşa niye yapılmıyor? Niye birbirinden habersiz? Yani mimar çiziyor ama inşaat mühendisi bunu yok sayabiliyor. Veya peyzaj mimarı çiziyor, uygulayıcı bunu uygulayamıyor. Bir örnekle aslında bunu verebiliriz. Yarışma açılan projeleri hepiniz bilirsiniz. Bu projelerde en çok istenen konuların başında engelsiz diye tabir edilen konulardır. Engelsiz yollar. Ama maalesef yarışma projelerinde kalıyor hep. İşin enteresan tarafı bu yarışma projeleri bu konularla, bu ince ayrıntılarla öne çıkabiliyor. Yani birincilikleri veya ikincilikleri bu ince noktalarda alabiliyorlar. Bunların hepsinin daha farklı işlenmesi gerektiğine inanıyordum. Ama maalesef daha çok mevzuat ve yasalarla boğulduk gibi düşünüyorum ben. Bilmiyorum, belki yanlış da düşünüyor olabilirim. Bu benim kendi şahsi görüşüm. Forumlarda da böyle olduğunu düşünüyorum. Kendi fikrini belirtsin, kabul eden eder, etmeyen etmez. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Oturum Başkanı Ayşegül Oruç Kaptan, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi. Teşekkür ediyoruz Kasım. Çığır, seni alalım. Önce yasa yönetmelikleri ve uygulamaları haklarımızı bilmek lazım ki ondan sonra diğerlerine geçelim. Yine hep söylüyoruz. Bu Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği'nde ilkti. Devamının geleceğine inanıyoruz. Ben tabiri caizse Kasım için de aynı şeyleri söylemiştim. Çığır için de aynı şeyi söyleyeceğim. Kısa pantolonlu halini biliyorum diye. Çığır'ı da öğrenciliğinden beri tanıyorum. Söz senin. Çığır Çıngır, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi, Ankara. Teşekkürler. Ben dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan bir endüstri mühendisiyim. Ağaç İşleri Endüstri Mühendisiyim tam olarak. Şu anda Çankaya Üniversitesi'nde İç Mimarlık bölümünde yüksek lisansımı yapıyorum. Biraz geçmişimden bahsedeceğim, bu yılda çektiklerimden kısaca. Öncelikle eğitimden başlamak istiyorum mesela. Bende yazma konusunda özel öğrenme güçlüğü var. Bu yüzden bu sorunu yaşayanların, benim durumdakilerin mesela bir yazma ihtiyacı vardır sınavlar esnasında. Tedavi desteği gerekiyor bunun için. Eğer bu olmasaydı ben ilkokulu okuyamazdım. Çünkü yazmayı öğrenemiyordum. Yazı yazamıyordum. Sınav kağıdını boş verdiğiniz sürece nasıl geçebilirsiniz ki? Daha iyi anlatabileceğim mesela, matematikte özel öğrenme güçlüğü olan birisine ders vermiştim. Kendisinin şunu yaşadığını gördüm. Kısaca anlatayım. Dersi veriyordum, başta konuyu anlatıyordum kendisine, çok iyi anlıyordu. Devamında sorular soruyordum, soruları çözmeye başlıyorduk. Çok iyi çözüyordu. O zamana kadar bir sıkıntısı yoktu. Konuyu çok iyi anlıyordu ama mevzu kısa süreli belleğini atıyordu esasında. Uzun süreli belleği atamıyordu. Bu yüzden aslında öğrenemiyordu. Bu da şurada ortaya çıktı. Haftaya dersi tekrar geliyordu. Geçen haftanın hızlıca bir tekrarını yapıyordum ve devamında en çok sorulan, en basit sorulardan birisini kendisine soruyordum. Hiçbir şey yapamıyordu. Yüzüme boş boş bakıyordu. Onun dışında mesela bu konuyla ilgili özel öğrenme güçlüğünün geçici süreli bellekten uzun süreli belleğe geçişte sorundan kaynaklandığından bahsettim. Daha ileriki hayatımda bu şu şekilde bir sorunla karşılaşmama neden oldu. Ezberim yok. Ezber dersleri nasıl geçebilirim ki? Bunu şu şekilde çözebildim. Sınavımın olduğu günler sabahın ikisinde, üçünde çalışmaya başlayıp hiç uyumadan sınav saatine kadar sürekli çalıştım. Geçici süreli belleğimi bu sınavda gerekli bilgilerle doldurdum. Hatta bu yüzden süre kazanmam için babam sağ olsun beni arabayla okula göndermeye başladı bugünlerde. Sınava girene kadar hiç durmadan ders çalıştık. Hepsini kısa süreli belleğimi atıp durdum. Başka bir şey atmadan. Sınava girdiğimde de sınav kağıdının üstündeki alt soruları hızlıca okudum. Bir şeyleri not aldım çünkü sınavın ortasında geçici süreli belleğim boşalacaktı. Bildiklerimin yarısını, belki daha da azını ancak yapabiliyordum. Yani öğrendiklerimi bu şekilde çözebildim. Onun dışında hareketli bir çocukluk yaşadım sonuçta. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu. Bu biraz fişlenme ile sonuçlandı. Aileler çocuklarının fişlenmiş bir çocukla oynamasını istemezler. Dışlandım, yalnız yaşadım. Tabii ondan sonra bu ne yazık ki benim şanssızlığımdan daha kötü sonuçlandı. En sonunda işte liseden mezun olduktan sonra bir arkadaşla tanıştım. İlk kez uzun süreli sürekli beraber takıldığım bir arkadaşım oldu. Güzel bir şey olduğunu düşünmüştüm başta ama ne yazık ki kendisi dolandırıcı çıktı. Biz insan severiz, insanlara güveniriz, hızlıca güveniriz hem de. Bir verirsiniz, 10 alabilirsiniz bizden. Dolandırıcılara açık kapı oldu bu da. Sosyal olarak çok fazla üstümde çeşitli kötü şeylere neden oldu bunlar da. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Biraz hızlanmaya, biraz atlamaya çalıştım. Dinlediğiniz için teşekkürler. Oturum Başkanı Ayşegül Oruç Kaptan, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi. Çağır'ın anlattıkları bana da hiç yabancı olmayan şeyler. Sıra Yakup Bey'e geldi. Yakup Sayın, İstanbul'dan geldi, Elektrik Mühendisleri Odası'ndan bizimle birlikte olmak için. Kürsüye çıkma koşulları uygun olmadığı için kendisini kürsüye çıkma konusunda engellemiş olduk. Yerinden doğru bizimle konuşma yapacak. Yakup Sayın, Elektrik Mühendisleri Odası, İstanbul. Yakup Sayın, İstanbul Elektrik Mühendisleri Odası'ndan. Farklı bir bakış açısını burada koyacağım. Tabii bu alanda yapılacak, yapılması planlanan her şey çok değerli. Her yaratılacak küçük şeyin önemi çok fazla. Bunu özellikle engelli olarak yaşayan insanlar açısından söylüyorum. Ve biz mevcut yaşadığımız koşullar içerisinde asgari olarak bir şeyleri kazanmaya çalışıyoruz. Şimdi engelsizine istihdam sağlayamayan bir toplumun engellisine istihdam sağlamasını bekliyoruz. Bu aslında bir paradoks tabii ki. Söylemek istediğim şu, yani biz ne kadar uğraşsak, ne kadar çalışsak, ne kadar planlı davransak da yaşadığımız ülkedeki siyasetin üretim tarzı, yaşayışı, oluşturuluşu ne yazık ki insan odaklı, çevre odaklı, doğa odaklı olmadığı sürece hep bizim sorunlarımız ikinci planda çözüm arayacaktır. Şunu demek istiyorum, üretim ilişkilerinden, bölüşüm ilişkilerinden bağımsız yaşadığımız koşullarda köklü çözümler beklememiz ne yazık ki çok doğru değil. Köklü çözümler için yaşadığımız koşullardaki üretim ilişkilerinde, bölüşüm ilişkilerinde daha temel, daha köklü çözümler üretilmesi daha doğal olanıdır. Bireysel olarak bazen toplumda engellilik ile ilgili bazı şeyler yapabiliyorsunuz, çabalıyorsunuz, koşturuyorsunuz, uğraşıyorsunuz. Bu birazcık da şuna bağlı oluyor. Eğer toplumsal olarak daha yüksek katma değer üretecek bir pozisyonunuz var ise engelleri daha kolay aşabiliyorsunuz. Ben Zonguldak Ereğlisi'nde 10 yıl kadar çalıştım. Japonlarla birlikte bir projede. Tabii gittiğimiz her yerde engeller vardı. Yaşadığımız fabrika tümüyle engelli. Ne oldu? Bana ihtiyaçlar olduğu için, benim emeğime ve düşünsel gücüme ihtiyaç duydukları için önüme çıkan her engeli söylediğimde aştılar. Ama bu neyle sınırlı oldu? Benimle sınırlı oldu. Ereğli'nin varoşundaki herhangi bir engelli için söz konusu olduğunda böyle bir talep o çoğunlukla göz ardı edildi. Hatta şöyle bir espri yapıyordu arkadaşlar. İstanbul'dan gelecek birisi olduğunda adres sorduğunda şöyle diyorlardı. İstasyonda inin, rastladığınız ilk rampayı takip edin, sizi şirkete götürecektir diyorlardı. Sonra tabii şöyle bir şey oldu. Ben sadece birey olarak kendim için değil de o kent içinde biraz müdahale edici oldum. Kentteki yapılan her türlü altyapı çalışmasında gerekli yazışmaları yaptım, projeleri oluşturdum, sundum ve bugün Zonguldak Ereğlisi erişebilirlik açısından Türkiye'nin en güzel kasabalarından, ilçelerinden bir tanesidir. Şimdi bu bireysel olarak bir çözüm tabii ki. Avrupa'da yaşadığım bir olayı anekdot olarak anlatmak isterim. Asıl olan nedir? En azından yasayı zorlamak açısından. Avrupa'da genelde birçok ülkede şu yapılır. Bir engelli diyelim bir bankaya girdi ya da bir kamu kurumuna girmek istiyor ve kapıdan geçemiyor. Önünde de başka bir engel var. Hemen dönüyor gidiyor. Bir süre sonra 8-10 tane engelli olarak ellerinde çekişlerle toplanıp geliyorlar. O kapıyı paramparça edip çekip gidiyorlar. Dolayısıyla biz de ülkemizde engellilik ile ilgili sorunların çözümünde bir araya gelip toplanmak ve kapıları kırmaktan başka çözüm yolumuz yoktur. Teşekkür ediyorum. Oturum Başkanı Ayşegül Oruç Kaptan, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi. Biz teşekkür ederiz. Düzenleme Kurulu Başkanımız Ömer Özgül, Fizik Mühendisleri Odası'ndan. Ömer Özgül, Fizik Mühendisleri Odası, Ankara. Tekrar merhabalar, ben fizik mühendisiyim. 1997 Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümü mezunuyum. Kendim 1,5 yaşında geçirdiğim çocuk felci nedeniyle sağ ayağımı kısmen kullanamaz durumdayım. Tabii bu beni eğitimim ve öğretim hayatım boyunca çok fazla olumsuz durumlara düşürdü. Ortaokuldan üniversite yıllarının son sınıfına kadar 22 defa Hacettepe Hastanesi'nde ameliyat oldum. Üniversitede, lisede ve ortaokulda ve daha sonra iş hayatımda da bunun sıkıntısını çok fazla yaşadım. Özellikle şu anda görev yaptığım 3. ana jet üstünde Konya'da ve askeri binalarda bunun sıkıntısını yaşıyorum. En büyük sorunu da ben otomobil alırken yaşadım. Çünkü ülkemizdeki yasalar bizim ne tür araç kullanacağımızı belirliyor ama bunu yetkililere anlatmakta, hastanede rapor almakta sıkıntı yaşadım. 2009 yılında. Bundan 1,5 yıl önce de Amerika'da görevliydim. Boeing uçak fabrikasında. Burada aslında sorunların nasıl çözüldüğünü çok dikkatli bir şekilde inceledim. Çünkü her şeyi düşünmüşler. Oradaki hükümetler, belediyeler, eyaletler insanların rahat yaşaması için neler gerektiğini oturup çalışmışlar ve bunu konunun uzmanlarıyla yapmışlar. Bizzat o çalışma gruplarını engellileri almışlar, ailesini almışlar ve nelere ihtiyaç duyduklarını tek tek çıkarmışlar. Yani tüm bu çalışmalara engelli bireyler de katılmış ama maalesef bizde öyle değil. Ben arabayı almak istediğim zaman Atatürk Hastanesi'nden bir rapor aldım. %15 engelli. Siz normal araba kullanabilirsiniz dediler. Raporu hala saklıyorum evde. Daha sonra ben bunu hastanenin başhekim yardımcılarına götürdüm. Yaptıkları hatayı kabul etti ama değiştirmediler. O süreç değişmedi ve hepsi hakkında dava açtım. 9 tane doktor hakkında dava açtım. Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları diye bir birim var. Belki duymuşsunuzdur. Oraya şikayet ettim ve oradan hiçbir sonuç alamadım. Yani hatayı kabul ediyorlar ama düzeltmiyorlar maalesef. Sonra bir akrabamın yardımıyla eski Devlet Demir Yolları Hastanesi, şu andaki ismi değişti Gazi Hastanesi oldu herhalde, oradan bir rapor aldım. Oradaki doktorlar da özür oranını belirleyecek düzeyde olmadıklarını söylediler. Çünkü bu oranı yapamıyorlar. Yani böyle bir kurul çalışma yapmış ama özür oranını belirleyemiyorlar. Biz sana kullanabileceğin arabayı tarif edelim, böyle bir rapor verelim dediler. Bu sefer bunu aldım, Gelirler Vergi İdaresi Başkanlığı'na gittim. Bunlar da bu raporu kabul etmediler. Bu süreç 2 ay sürdü. En sonunda iki tarafta razı olduktan sonra aldığınız aracın, yaptığınız değişikliğin onayı için TSE'ye gitmeniz gerekiyor. TSE'ye gittiğimizde orada yine muhtemelen TMMOB'ye kayıtlı bir mühendis abimiz vardı ve o bunu onaylayamayacağını söyledi. Çünkü sağ ayakla kullanacağınız bir gazı sol ayakla kullanamazsınız diyor. 1-2 gün kendisiyle uğraştım, dairedeki müdürleriyle falan konuştum ve onları ikna ettikten sonra ben kullanabileceğim bir arabayı aldım. Ama 2010 yılında aldım aracımı. Fakat 10 yıl kendim otomatik vitesli sol ayakla sağ gaza hükmedecek şekilde bir araba kullandım. Yani devlet bana 10 yıl bu şekilde kullandırdı, sonra ya biz yanlış yapmışız dedi. Daha farklı bir hastanede rapor alarak arabamın gaz pedalını değiştirerek yeni formasyona uygun bir araç kullanmama sebep oldu. Tabii 10 yıllık alışkanlığınızdan vazgeçemiyorsunuz bu sefer. Böyle bir ironi yaşamış oldum. Yalnız şunu söyleyeyim. Tabii bu tür sorunlar bir milimetre taşıdır. Maalesef ülkemizde milim milim bilim yapıldığı için bu tür işlerde böyle milim milim oluyor. O yüzden bir başlangıç yapıp bunu sonlandırmaya doğru gitmemiz gerekiyor. Yılmamamız lazım. Çok sorunlar yaşadık, çok sorunlar çektik ama eninde sonunda bunların karşılığını alacağımızı düşünüyorum. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Ercan Bey buradaysa sözü kendisine bırakayım. Teşekkür ederim. Oturum Başkanı Ayşegül Oruç Kaptan, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi. Biz de teşekkür ederiz size. Buyurun Ercan Bey. Ercan Bey de Düzenleme Kurulu Üyemiz Elektrik Mühendisleri Odası'ndan. Ercan Dursun, Elektrik Mühendisleri Odası, Ankara. Merhaba. Aşağı yukarı meslekte 28-29 seneye giriyorum. Ben şu anda genel sorunlardan bahsetmekten ziyade iş yerindeki tuvaletinden tut, sokaktaki aydınlatmalarına, artı trafik ışıklarının yetersizliğine, alt geçitlerin, üst geçitlerin çarpıklığı çalışmamasından ziyade ben biraz önce bir şey fark ettim. Ben daha önceden bir engelli değildim. Bir hastalık sonucu böyle oldum. Kalça eklemlerim protez, boynum olduğu gibi kireçli, hareket kısıtlı, sırtım yine öyle. Hep normal insan gibi yaşamaya çalışıyordum. Hiç aklımdan ben engelliyim diye geçirmiyordum. Veyahut kendimi öyle görmüyordum. Kendimi ayrıcalıklı görmek gibi bir şeyim de yok. Yani eksikliğimden, engelliğimden sakınan bir insan da değilim. Başıma bir olay geldi. 10 yıl önce de olmuştu aynı şey. Cüzdanım çalındı dolmuşa binerken. Bir elimde baston, bir elimde torba var. Binerken çantamı açıp cüzdanımı çaldı. İş yerine gittim. Tabii bunun şokunu atlatmaya çalışırken gittim karakola müracaat ettim. Hiçbir sonuç yok. Düşündüm, normal insan gibi yaşamaya uğraşıyorum ama normal değilim yani. Mutlaka benim dikkate almam gereken bir eksiğim var, engelim var. Bu engelimi düşünerek hareket etmem gerekiyor. Maalesef engelli insanlar hırsızların, kapkaççıların hedefidir. Bu da ayrı bir problem. Onun için de normal bir insan bir düşünüyorsa, bir engelli sokağa çıktığında 3 kere, 5 kere düşünmek zorunda. Kendini kontrol etmek zorunda. Benim bu sene yaşadığım en büyük deneyimim buydu yani. Teşekkür ederim. Oturum Başkanı Ayşegül Oruç Kaptan, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi. Biz de teşekkür ederiz. Halil İbrahim Çelik burada, Tekstil Mühendisleri Odası'ndan. Aynı zamanda Düzenleme Kurulu Üyemiz. Aynı zamanda bir görevi daha var. Güney Bölge Yönetim Kurulu saymalı kendisi. Halil İbrahim Çelik, Tekstil Mühendisleri Odası, Gaziantep. Antep'ten ve yeri gelmişken bir şeyler söylemek istedim. Tekstil Mühendisleri Odası, Güney Bölge Yönetim Kurulu saymanıyım. Gaziantep Üniversite Tekstil Üniversitesi bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Genelde ben tüm hayatım boyunca çabuk vazgeçmemeyi, bırakmamayı veya her şeye ilk sorulduğunda yapamam dememeyi tercih ettim. Bu şekilde çalıştım. Engelli olmak mutlaka her alanda olduğu gibi mühendislik yaparken de, çalışırken de bize bazı dezavantajlar kazandırıyor. Bu arada aslında konuşmamın başında TMMOB'ye bir teşekkürde bulunacaktım. Bu kadar beden işçisi ilanın içinde ben engellilerin mühendislik, mimarlık ve şehir planlamacılığı gibi işlerde yaptığını en azından göstermek adına bir başlangıç oldu bu çalışta. Benim özel sektör tecrübem olmadı. Mezun olduktan sonra yüksek lisansa ve akabinde üniversitedeki görevime başladım. Mutlaka üniversitedeki çalışmada da engelliliğin getirdiği bazı dezavantajlar var. Mesela akademik bir kadroda sosyal bilimlerde daha az engelli bir insan belki zorlanabilir ama mühendislik fakültesi içerisinde çalıştığınızda daha fazla engel karşınıza çıkıyor. Çünkü mühendislik fakültesi içerisindeki görevlerinizde laboratuvar ortamında çalışmanız gerekiyor. Gerek kendi tez konunuzda olsun, gerek öğrencilerinize anlatacağınız konularda olsun, laboratuvar cihazlarını, test cihazlarını kullanmanız gerekiyor. Yani engel değil de ben buna fiziksel yetersizlik demek istiyorum. Çünkü engeller zaten fiziksel çevrelerin yetersizliğiyle karşımıza çıkıyor. Yani bizim bir fiziksel yetersizliğimiz var, ancak çevre koşulları bize engeller teşkil ediyor. Ben kendi ailem tarafından hiçbir zaman mesela saklanmaktan, gizlenmekten bahsedildi, bilakis teşvik edildim. Hatta ben kendim bazı yerlere çıkıp gitmekte çekindiğimde onlar beni zorladılar. Belki onun etkisidir. Eğitim oranının çok düşük olduğundan falan bahsedildi. O yüzden hiçbir zaman eğitimimi yarıda bırakmak, ben bundan sonrasına gidemeyeceğim demek istemedim. Çünkü hep onların desteğini gördüm. Keza üniversitede de ben böyle bir şey düşünüyorum, akademik kadro ve akademik olarak ilerlemek istiyorum dediğimde hocalarımın sen engelinden dolayı akademisyen olamazsın gibi bir tavrıyla karşılaşmadım. Belki benim şansım hoşgörülü, pozitif bakış açısına sahip insanlarla karşılaşmam, onlarla çalışmamdandır belki. Bölüm başkanımızdan tutun da beraber çalıştığım tüm arkadaşlara kadar her zaman duyarlı davranışlar gördüm. Mesela bölümümüze asansör yaptırılmasını bizzat bölüm başkanımız kendisi bana söyledi. Dilekçemi yazdım, kendisi ilgilendi. İşte asansör yapılıyor şu anda. Yine keza çalışma şartları içerisinde eğer benim kullanmakta zorlanacağım bir cihaz varsa ben test numunelerini hazırlıyorum, arkadaşım testi yapıyor, o şekilde bir dayanışma oluyor. Yani demek istediğim aslında genel olarak engelleri insanlar çıkartıyor. O engeller ortadan kaldırıldığında fiziksel engelleri olan insanlar işlerde çalışabiliyorlar, mühendislik de yapabiliyorlar, mimarlık da yapabiliyorlar. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Hedef eğer önümüzdeki bir hendekten karşıya geçmekse biz engeller olarak kimseden bizi sırtına alıp karşıya geçirmesini beklemiyoruz. Sadece oraya bir kalas atmalarını istiyoruz. Teşekkür ederim. Oturum Başkanı Ayşegül Oruç Kaptan, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi. Biz teşekkür ederiz. Mimarlar Odası'ndan Ürün Biçer Özkun, sizi davet edelim. 8. ayrımın sonu, sayfa 64.